Sayın Süleyman Gençer, bugünkü Türkiye gündemine Türkiye'deki referandum çalışmaları, referandum süreciyle başlayalım. Kısa bir süre kaldı artık. Türkiye'deki en son durum nedir? Referandumla ilgili neler söyleyebilir?
Şimdi referandum sürecinde ciddi bir evetçi propagandası var açıkçası. Yani kanalların hangisini açsanız hepsinde hükümet yanlısı bir evet propagandası net bir biçimde kendisini gösteriyor. Hayırcılar ise daha çok geleneksel medya dediğimiz gazete ve televizyonların dışında sosyal medyada örgütlenmeye ve oradan bir yön ve yol çizmeye çalışıyorlar. Sonuçta bu bir bütçe meselesi. Bu kampanyayı yaparken hükümet kendi bazında büyük bütçeyle yola çıkmış durumda. Ama hayırcı grubun böyle bir şansı yok açıkçası. Hem iktidar olmasının getirmiş olduğu avantajı AKP çok iyi kullanıyor. Hem de devletin bazı imkanlarını kullanarak bu kampanyayı götürmeye çalışıyorlar. Bu sefer ilginç olan bir başka nokta, daha önceki seçimlerde sürekli anketler ortaya çıkar ve bu anketler üzerine tartışma yapılırdı. Ama anketler böyle çok tartışmaya açılmıyor açıkçası. Neden olduğunu çok net bir biçimde söyleyemem ama bazı düşüncelerim olabilir. Bunların başında hayır, çünkü anket yaptıranlar genelde AKP taraftarları. Yani yine dediğim gibi çok fazla ekonomik güce dayanıyor. Özellikle de büyük anketler. Burada genelde hayır cephesinin önde çıkmasından dolayı bu anketlerin yayınlanmadığına ve tartışılmadığına yönelik bir bilgi var açıkçası. Son bir iki ankette baktığımızda hayırcı cephenin önde olduğunu ama aradaki farkın, aradaki makasın öyle çok büyük olmadığını, çok dar alanda gittiği izlenimi elde edinmiş durumdayız. Dolayısıyla son güne kadar devam edebilecek bir süreç bizi bekliyor açıkçası referandumda.
Gelelim Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara ziyaretine. Bir günlük bir ziyaret. Sabah gelip akşam döndü. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'la, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüştü. Ardından da basın toplantısı düzenledi Tillerson. Basın toplantısında yeterince tatminkar yanıtlar vermediği şeklinde haberler var. Neler söylenebilir Tillerson'ın Ankara ziyaretiyle ilgili olarak?
Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Ankara ziyaretinde en önemli nokta, acaba Trump iktidarı Türkiye ile ne kadar yakın olacak? Obama sürecinden farklı mı Türkiye-Amerika ilişkileri işleyecek? Ve özellikle de Türkiye'nin Suriye konusunda Amerika'nın PYD ile olan ilişkisini ne kadar sorgulayacağı yönündeydi. Ve tabii ki Fethullah Gülen'in iadesi konusu. Ama bizim gördüğümüz, özellikle de basın toplantısında vücut dilinden ve sorulara verdiği yanıtlardan anladığımız kadarıyla Trump yönetimi de bir şekliyle hem Suriye politikasında hem de Gülen politikasında şimdilik en azından Obama yönetiminin bakış açısını sürdürüyor. Belki önümüzdeki aylarda yeni bir dış politika yaratabilirler ama şu an böyle bir dış politikaları yok ve Obama'nın var olan dış politikası üzerinde hareket etmeye çalışıyorlar izlenimi veriyor. Ondan dolayı da tatminkar geçmediği bu görüşmenin net. Yapılan açıklamalarda da, basın toplantısı dışında gerek Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda gerek Çavuşoğlu'nun, Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda da Amerika Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmenin çok olumlu olmadığını bize bir şekilde gösteriyor. Tabii buna biraz daha geniş bakarsak, biliyorsunuz bugün Mısır Devlet Başkanı Sisi Trump'la görüşüyor. Hemen ardından Ürdün Kralı Trump'la görüşecek. Ancak hala Türkiye Trump konusunda destek teması sağlamamış durumda.
Ancak referandumun beklendiğine dair bir haber gelmişti. Yani Amerika Birleşik Devletleri politikası icabı Türkiye'de referandum sonuçlarına kadar bu süreç içinde Cumhurbaşkanı ile Başbakan'la bir görüşme şu anda yapılmayacak ama referandum arkasından gibi bir haber de yayılıyor.
Doğru ama bizim aldığımız bilgi de Mayıs ayında yapılacak olan NATO görüşmeleri çerçevesinde araya sıkıştırılmış olan bir küçük toplantıdan bahsediliyor. Birebir bir görüşmeyi kapsayan, referandum sonrası da olabilir ama birebir görüşmeyi kapsayan herhangi bir gün, herhangi bir dönem hala Türkiye ile Amerika arasında saptanmamış durumda. Bir zaman aralığı bile verilmemiş durumda.
Halk Bankası'nın uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısının Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanmasını konuşalım. Rıza Saraf'la birlikte yargılanacağı şeklinde haberler var. Aynı konularla, aynı suçlamalarla yargılanacağı şeklinde ve bu konu tabii ki Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde de ağırlıklı olarak ele alındı mutlaka. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Amerikan Dışişleri Bakanlığı buradayken bu konu kapalı kapılar ardında tartışılmış olabilir ama nedense genel müdür yardımcısının Amerika'da tutuklandığı konusu Türkiye'de bir gündem oluşturmadı. Tabii ki bir gündem oluşturdu ama hükümet kanadından buna karşı herhangi bir açıklama gelmedi. Genel olarak yapılan açıklama efendim siyasidir oldu. Fakat bir ülkenin önemli bir bankasının, devlet bankasının genel müdür yardımcısının bir başka ülkede yolsuzluk nedeniyle tutuklanıyor olması zaten apayrı, tek başına ciddi bir konu. Ama dediğim gibi şu an burada toplum bazında bu bir miktar geçiştirilmiş durumda Türkiye'de. Tabii Amerikan hukuk sistemi Türkiye'den oldukça farklı, mutlaka Avustralya'dan da çok farklıdır. Nasıl bir yargılama sistemi olacağı, birlikte nasıl yargılanacağı ve onların bütün verilerinin nasıl toplanacağı da apayrı bir şey. Biliyorsunuz Trump'tan önce Zarab'ın savcısı Bahara, artık o davanın savcısı değil ama Türkiye Bahara'yı FETÖ'cü olmakla da suçladı. Çok uzun süredir hala da suçluyor. Ondan dolayı biraz bekleyip bir bilgi akışının sağlanması gerekiyor açıkçası. Ve de şunu da görmemiz gerekiyor. Acaba hakikaten Zarab'la ilgili bu siyasi ve ekonomik ilişki Amerika tarafından bu şekilde algılanıyorsa, buna bağlı olan birkaç tane bakanın aslında Amerika'ya gitmesini, eski bakanın aslında Amerika'ya gidip orada çıkıp çıkmayacağını, tekrar Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğini de bakmamız gerekli. Bu ünlü 4 eski bakanın hakkında yargılama istenen 4 eski bakanın bir tanesinin en azından bir Amerika seyahati yapıp acaba Amerikalılar bu adamı da tutuklayacak mı, tutuklamayacaklar mı, ona da bakmamız gerekli.
Gelelim Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona erdiği açıklamasına. Başbakan Yıldırım da aynı şekilde bir basın toplantısında bu açıklamayı yaptı. Fırat Kalkanı Harekatı birçok kişinin de beklemediği bir şekilde sona erdi. Elbap'tan sonra devam edeceği yönünde beklentiler vardı birçok kesimde. Ancak Fırat Kalkanı Harekatı sona erdi açıklaması geldi. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fırat Kalkanı Harekatı zamanında mı bitirildi yoksa devam etmeli miydi?
Şimdi tabii neden başladığı da tartışma konusu. Bu operasyonun asıl amacı neydi? Bu da artık çok flu olmuş durumda. Şimdi Elbap alındıktan sonra özellikle Manbij'in de oradan da Rakka'ya doğru gidilmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst noktasında, en üst bilimleri tarafından seslendirildi. Kimdi bunlar? Dışişleri Bakanı'ydı, Başbakan'dı, Cumhurbaşkanı'ydı. Fakat nedense aniden bir geriye dönüş söz konusu oldu ve bu operasyonun bittiği ifade edildi. Operasyon bitti, peki operasyon bittikten sonra ne yapılacak, ne olacak? O da çok net değil. Çok böyle küçük bir takım cılız sesler var. Çünkü o cılız sesler de güçlü gelemiyor. Eğer geldiği takdirde, çünkü toplumda çok ciddi bir reaksiyon oluşacak. Fırat Kalkanı operasyonunda 74 tane şehit var. Peki neden yapıldı ve bu 74 genç insan hayatını kaybetti? O da belli değil. Peki bundan sonra orası kimin elinde olacak? Çünkü biliyorsunuz Manbij'in korunması konusunda hem Amerika hem Rusya, Suriye rejimle beraber hareket ediyordu. Peki onlar oradayken Türkiye Fırat Kalkanı operasyonu içinde ele geçirmiş olduğu toprağı ÖSO'culara verip geriye mi çekilecek? Orada bu şekilde ilişkiyi ve gücü sürdürecek mi? O da belli değil. Sanırım Rakka operasyonu sonrası Suriye'de ne olacağı konusu biraz daha netlik kazanacak ama bu arada Kürtlerin yaptığı bir açıklama var, PYD'nin yaptığı bir açıklama var. Rakka'dan sonra hedef İdlib diye. Bu da enteresan çünkü İdlib biliyorsunuz Antakya'nın hemen güneyi ve Türkiye'yle ciddi sınırı olan bir bölge. Ve orada da Al-Nusra ve ona benzer muhalif örgütlerin yoğun olduğu bir yer. Eğer Rakka'dan sonra orada öyle bir savaş veya mücadele başlayacaksa Türkiye bu sefer burada da bu sınırında da ciddi bir sıkıntı yaşayacakmış gibi görünüyor. Dediğim gibi bu operasyon, bu Fırat Kalkanı operasyonu neden başladı, neydi hedefi, hedefin sonunda ne elde edildi, ne elde edilmedi, bunların hiçbiri hiçbir şekilde belli değil ama şöyle bir gerçek de var ortada. devletin üst düzeyinden ne söylendiyse bunların tersi ortaya çıkmış durumda, yaşanmış durumda.
Gerçi neden başladığıyla ilgili açıklamalar yapıldı. Genelkurmay'dan yapıldı, Cumhurbaşkanlığından yapıldı, Başbakanlıktan yapıldı. Amaçların ne olduğu açıklandı defalarca. Ancak sonraları Fırat Kalkanı'nın devamıyla, bu harekatın devamıyla ilgili olarak farklı demeçler geldi.
Türkiye'nin şöyle bir sıkıntısı var. Bunu çok uzun süredir hem iç politikada hem dış politikada görüyoruz. Birbirinden çok farklı açıklamalar geliyor devletin farklı kademelerinden. Dışişleri Bakanı başka bir şey söylüyor. İçişleri Bakanı başka bir şey söylüyor. Başbakan başka bir şey söylüyor. Cumhurbaşkanı başka bir şey söylüyor. Ondan dolayı ciddi kafa karışıklığı yaratıyor. Hem Türkiye'nin de kendi içinde düşünen insanlar bazında, hem de yurt dışında Türkiye'yi izleyenler bazında neyin neye doğru gittiği ve evrildiği konusu net değil. Ortada doğrudan oluşturulmuş bir dış politika bence şu andan itibaren yok açıkçası. Yani biliyorsunuz bundan 6 ay önce yine sizle tartışırken Musul'u tartışıyorduk. Telefer'i tartışıyorduk. Ne oldu? İşte Musul operasyonu bitiyor. Sonuna gelindi. Ama Türkiye'nin esamesi okunmuyor. Yok bu yerde. Bundan sonra telefer başlayacak. 6 ay önce telefer konusunda bağırıyorduk, çağırıyorduk Türkiye olarak. Türkiye'de bugün telefer'in T'si geçmiyor. Böyle bir kentin varlığı bile artık tartışılmıyor. O nedenle hani 6 ay önce koymuş olduğunuz bakış açısıyla bugün varmış olduğunuz yer birbirinden çok farklı ve bundan dolayı da insanlarda ciddi derecede soru işareti oluşmuş durumda. Ve de herkes diyor ki acaba yarın başka bir şeyi nasıl üreteceğiz? Yarın başka bir şeyi nasıl tartışacağız?
Peki bu arada Kerkük'e de uzanalım, Irak'a doğru gidelim Suriye'den. Kerkük'te yeni alınan bir kararla Kürt yönetiminin, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin bayrağı dalgalanacak. Irak bayrağıyla birlikte şeklinde bir karar alındı. Türkçenin resmi dil olarak kullanılmaması şeklinde alınmış bir karar olduğu yönünde haberler var. Orada bir Türk varlığının yavaş yavaş yok edilip Kuzey Irak Kürt bölgesinin içine alınması çalışmaları mı yapılıyor diye bir soru işareti var. İkincisi de bir referandum söz konusu. Barzani referandumla bağımsızlık çalışmaları yapılabilir gibi bir ifade kullandı. Bunu birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi tabii bunların hepsi birbirinin içine geçmiş olan konular. Şimdi Kerkük'te Kürt özel yönetiminin bayrağının dalgalanması ve bundan MHP'nin rahatsız olması enteresan bir durum. Çünkü MHP birlikte hareket etmiş olduğu AKP ile, yani referandumda Türkiye'de birlikte hareket etmiş olduğu AKP'ye bu soruyu sorması lazım. Çünkü Barzani Amerika'dan doğrudan İstanbul'a geldiğinde İstanbul Havalimanı'nda açılan Kürt bayrağı Kuzey Irak Kürdistan'ın bayrağıydı. Yani Türk devleti kendi asmış durumda. Barzani Kerkük'e bayrağını asmadan bir fiil Türk devleti kendisi astı İstanbul'da Kürt bayrağını. Ve de bunun savunmasını da şöyle yaptılar. Efendim işte tabii ki bu bir federatif yapıdır. Federatif yapıda merkezi Irak hükümetinin bayrağı da vardır. Ama federatif yapının bir diğer bayrağı da Kürt bayrağıdır. Ondan dolayı astık dedi. Şimdi Barzani Kerkük de bunu söylüyor. Bizim burası federatif bir yapıdır. Biz de kendi bayrağımızı dalgalandırmak hakkına sahibiz diyor. Yani bunun yolunu Türkiye açtı en başta bana göre. O nedenle MHP liderinin bu kadar bağırıp çağırmasına da çok fazla şey yap o zaman dönsün. Kendi partneri AKP'nin yaptığına baksın. Özellikle Kerkük konusunda. Tabii Kerkük konusunda AKP'nin bu tavrının asıl arkasında yatan neden referandum sürecinde Türkiye'deki Kürtlerin oyunu evet'e çevirmek için Barzani ile beraber hareket etmek. Çünkü biliyorsunuz çok uzun süredir Barzani bölgede Erdoğan'la hareket eden tek lider durumunda. Evet yanlısı olmasıyla beraber özellikle de Güneydoğu'da bir Kürt yapısını ve Kürt toplumunu etkilemeye çalışıyor Barzani. Ondan dolayı da şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından da bir miktar korunuyor açıkçası. Peki Barzani eğer Irak, Merkez Irak hükümetine karşı tavır koyup bu kadar net bir biçimde bir referandum kararı alıp bağımsızlık isteyebilir mi? Bana çok mantıklı gelmiyor çünkü Barzani'nin siyasi sürecine baktığımızda zaten yapmakta zorunlu olmuş olduğu seçime ertelemiş durumda Barzani. Yani Barzani'nin Kuzey Irak'ta şu an aşiret yapısı dışında siyasi anlamda çok da etkili olduğunu söylemek kolay değil. Orada da ciddi tartışmalar var. O nedenle ben hani bunun bir miktar şu an Türkiye'deki referandumun bir takım yansımaları olduğu kanısındayım. Özellikle Kerkük'te yaşananların, Irak'ta, Kürdistan'da yaşananların ama Türkiye'deki referandum sonuçlandıktan sonra oradaki gelişmelere bakmamız gerekiyor ve nereye doğru evrileceğini.
Sayın Gelçer, çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için.
Teşekkür ederim.
Önümüzdeki haftalarda yine görüşebilmek ümidiyle sağlıklı günler diliyoruz.
İyi günler.